Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Dualarımız sizlerle beraber. Allah-u Teala'nın izniyle inşallah. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerifeler getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.
Peygamber Efendimiz peygamberliğinin en büyük delilidir. Onun bu örnek şahsiyeti ve ahlakı eşsiz bir şekilde sonsuza kadar da zaten takip edecektir. Zira düşmanları bile onun bütün güzel huylarını, örnek davranışlarının şahsında toplandığının görüş birliğine varmışlardı. Peygamberimizden önce ona verilen Muhammedül Emin, yani peygamberlik gelmeden önce bu ünvan güzel ahlakın resmi bir tecellisidir. Can düşmanları bile Allah Resulüne kıymetli eşyalarını rehin bırakırlardı. Hiç tereddüt etmeden. Hazreti Ali'nin bu emanetleri hani Hazreti Peygamberimizin Medine hicretinden sonra sahiplerine dağıttığını biliyorsunuz değil mi? Meşhur bir Yahudi alimi vardı İbn-i Selam. Peygamberimizin yüzünü görür görmez şöyle demişti dostlar. Bu yüzde yalan olmaz. Ve ondan sonra da o Yahudi alimi İbn-i Selam iman etmiştir. Bir yüzden. Ama işte Allahu Teala'nın takdiri ilahisi o yüze baktı ve bakışında imanı lütfetti Allahu Teala. Ne kadar samimi baktı. Allahu Ekber. Bir bakış. Bizim önümüzde her türlü imkanlar var. Kitaplar her yerde kitap dolu. Birçok radyoda sohbetler dinliyoruz. Televizyonlardan bazen bu programları dinliyoruz. Böyle sohbetlere gidiyoruz. Gönül dostlarının ziyaretlere gidiyoruz. Ve birçok şeyler öğreniyoruz. Ama sadece o anda mutmain oluyoruz. Sonra o manevi daire ve halkadan çıktıktan sonra dışarıya adım atar atmaz bitti. Öğrendiğin içeride kaldı. Sen dışarı çıktın. İlim insanlara geldiği zaman temiz olan şeylerin üzerinde yoğunlaşır. Temiz olanın üzerinde ilim yoğunlaşır. Ama işte o ilmi de hemen yok ediyoruz. Nasıl mı? Nasıl olduğunu herkes kendi nefsine sorsun dostlar. Çünkü herkes kendini daha iyi bilir. Hazreti Hatice annemiz, Hazreti Ebu Bekir gibi yüksek ruhlu insanlarda başka bir delil ve mucize aramadan Peygamberimizin şahsiyetini ve güzel ahlakını yeterli bularak ona teslim olmuş ve imana gelmişlerdi. Biliyorsunuz, müşriklerin elebaşısı Hazreti Peygamber'in amansız düşmanı Ebu Cehil, Kureyş ileri gelenlerinden Ahnes bin Şerike bir gün bir soru soruyor. Diyor ki, ey Hakem'in babası, biz bizeyiz. Aramızda yabancı yok. Sen samimi kanaatini söyle diyor. Muhammed yalan mı söylüyor yoksa söyledikleri doğru mu? Ebu Cehil'in cevabı düşündürücü dostlar. Diyor ki, vallahi Muhammed doğru söylüyor. Doğru sözlüdür. O hiç yalan söylememiştir, söylemez de. İşte böyle. Gerçekten Ebu Cehil sırf kibir ve gururuna yediremediğinden zaten Hazreti Resulü'nün karşısına çıkıyor ve ona boyun eğmeyi içine sindiremiyordu. İşte böyle. Demek insan gerçeğin karşısına her zaman cahiliyetinden, yani doğruyu yanlış sanarak çıkmaz. Doğrunun doğru olduğunu bile bile karşısına çıktığına düşmanlık yapar. Nefsi, kibir ve gururu veyahut da başka bir duygusu onu gerçeği kabulden, doğruya boyun eğmekten alıkoyabiliyor. Nitekim biliyorsunuz Peygamberimizin amcası Ebu Talib'i. Peygamberimizi çok sevdiği, doğru söylediğini de bildiği halde üyesi olduğu toplumun, yani bulunduğu yerde son anda ölüm korkusundan atalarının dinini terk ettiği
yeğenine tabi oldu demelerinden utandığı için zaten biliyorsunuz peygamberimiz iman etmedi. Doğruyu Allah-u Teala bilir. Bu konuda çok farklı söylenişler var. Mesele çok önemli. Biliyorsunuz Bizans İmparatoru Heraklius'u ve Mısır hükümdarı vardı biliyorsunuz Mukavkıs. Birçok konuların içerisine geçti. Sırf dünyevi makamlarının ellerinden gitmemesi için peygamberimizin doğruluğuna kesin kanaat getirdikleri halde İslam'a girmeye yanaşmamışlardır. Günümüzde de böyle birçok şey var. İçinde bulunduğumuz, yaşadığımız ortamda birçok yerlerde, kurumlarda, iş yerlerinde, birçok yerde, birçok şeylerde bazı şeyleri bilirler ama sadece ve sadece bulundukları ortamı, bulundukları mevkiyi kaybetmemek için nefsi, mesele orada işte. Nefsi. Orayı kaybetmemek için bu konuya eğilim göstermezler. Sadece makam, koltuk, sandalye, tabure vesaire. İşte oralardan kaybediyoruz. Nefisten kaybediyoruz. Bazen bakıyorsun ona bir işin düşecek bu adama ama bir hatası var. Yüzüne söyleyemiyorsun. Çünkü niçin? Maddi mevzuatın var belki de ona. İşin düşecek iki gün sonra. Belki onun eline bakacaksın. Belki onun eline avucuna düşeceksin. Söylemiyorsun. Niçin? Söylersen istifade edeceğin şeyi kaybedeceksin. Koy kenara diyorsun. Boşver. Bir gün belki bir yerlerden duyar. Tebliğde de kaçıyoruz dostlar. Tatlı tatlı belki güzel mesajlar verilebilir. Bir insan namaz kılmıyorsa örnek veriyorum. Sen namaz kılmıyorsun. Sen günahkarsın. Hele bazıları var ki sen kafirsin. Haşa ya Rabbi Zettar. O kadar. Sen benim fikrimde misin? Fikrimde değilsin. Sen kafirsin. Ya bu kadar mı basit konuluyor? Bu damga bu kadar mı kolay vuruluyor? İnsanlara tebliğ etmede bir metotla bir şekil var ise o şekli bulabilmektedir ehemmiyet. İşte güzel ahlakın burada devreye girecek. Sen namaz kılmıyorsun, günahkarın birisin diyeceğin yerde. Tatlı bir metot ve diyalogla girerek Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek inşallah sana da nasip olsun. Tevazuyla gir olaya. Sen namaz kılmıyorsun diye bir insanın üzerine gideceğin yerde. Geçenlerde bu kitabı karıştırıyordum. Belki işine yarar diye size vermek istedim. Allah rızası için niyetimdi. Sizi incitmekten Allah-u Teala'ya sığınırım diyerek belki bir namaz hocasını sevdiğin bir arkadaşına verirsin. Tatlı değil, iğneleme yok. Sadece mesaj var. Vallahi seni çok seviyorum. Allah-u Teala bunun hesabını benden sormasın diye sana bir namaz hocası vermek istedim. Ne olur bana da dua et. Niyetim seni incitmek değildi. Sadece namaz kılmayan insanın akıbetinin iyi olmadığını bildiğim için sadece seninle paylaşmak istedim duygularımı. Ne olur beni affet diye. Hem de gizli gizliye başkalarının yanında da değil. Özel bir yerde vermek. İşte edep budur. Bu mesele çok önemli. İncitmeden. Veya bir hatasını söyledin. Veya bir gıybet etti. Senin incitti. Senin gıybetini yaptı. Hani gıybet zaten günümüzde artık böyle su gibi içtiğimiz bir şey. Çok rahat. Çok rahat yapıyoruz. Artık böyle. Yani gıybeti artık biz böyle gıybet olarak görmüyoruz. Allah bizi affetsin. Yememiz, içmemiz gibi normal. İki dakika önce sohbetimiz var. Sohbet ediyoruz veya çok diyoruz. İki dakika sonra kapıdan çıktıktan sonra çatır çatır çatır çatır arkalarından. Bir de sessiz. Bir de gözümüz kapıda. Aman ya birden içeri girerse bizim halimiz ne olur o zaman? Yavaş yavaş. Fısıldayarak belki de. Bulunduğumuz ortamda her şey normal oldu. Onun içinde tabi başımız sıkıntıdan eksilmiyor. Başımızda dertlerimiz bitmiyor. Tabi bazı dertleri de dert olarak görmemek gerekiyor. Çünkü biz affedersin kaşınıyoruz. Davet ediyoruz birçok şeyi. Onun için başımızda birçok imtihanlar oluşuyor. Ondan sonra da ağlıyoruz. Yetişmiyor da, olmuyor da, yetmiyor da. Tabi ki bugün fakiri ağlıyor bağıra bağıra. Zengini de ağlıyor bağıra bağıra. Ortası da ağlıyor bağıra bağıra. Bunun fakiri, zengini de ortası da bağırınca gerçekten ihtiyaç sahibi kim ortada yok zaten. Herkes ağlıyor. Yetmiyor param, tutmuyor param, şu olmuyor, bu olmuyor, yetmedi, şu olmadı, bu olmadı, şuyum yok, buyum yok. Nefis zaten doymaz ki. Bir evin olsa villa, dubleksini istersin, dubleksin olsa tripleksini istersin, tripleksin olsa ya güzel bir de yazdığım oldu dersin. Arabayı alırsın işte arabanı beğenmez. yoksa Doğanlı Şahin'di dersin. Onun arkasından bakarsın ki Avrupa arabalarına gidiyor. Avrupa'dan sonra bir Mercedes görsün. Öf be şu arabaya bak dersin. Sonra bakarsın bir tane BMW gördün. Üf şu arabaya bak dersin. Nefis doymaz ki. Keşke benim altımda. Düşünmezsin ki onun dört tekerlekli ondan olmayan insanlar da var. O aklınıza gelmez. Nefsin istediği bir şey var. Şu olsaydı. Çorba içersin belki de bir yemek yiyeceksin. O işte kebap olsaydı ne güzel giderdi. Oradaydı yerdik. Zaten onu hep arıyoruz zaten. Yani nefis her zaman ne verirsen ver yetmez. Bugün cebinde belki 500 bin liran vardır, belki 1 milyonun vardır. Paran yoktur belki yarın işe gidecek. Ertesi gün cebine bir yerden 50-100 milyon gelse, başkası da bir hayır yapacak ortaya çıksa desek ya bildiğim birisi varsa şöyle bir 200-300 milyon param var onu vermek istiyorum ama oh, keşke ben olsaydım şu. Cebindeki parayı beğenmezsin. Neden? Hemen onu atlayabilmek için. Onu da alabilmek için. Çünkü hep ileriye isteyecek. Edep boyutunu da kaçıran insanlar. Sonra ne yapıyorlar? Ailelerini beğenmiyorlar. Daha farklı dışarıya açılıyorlar. Seninle bir ömrünü aynı yerde geçiren, aynı yuvanın içerisinde geçiren ve tabii ki hanımına da emniyet vermiyorsun. Dışarıda çok daha farklı, nefsine hoş gelecek daha farklı güzel insanlar görünce nefsen onlara doğru da yöneliyorsun. Kendini de o zaman yine aileni de beğenmiyorsun. Böyle çok dostlar. İçinde bulun nefis her zaman için daha ileriyi ister, daha ileriyi. Ne kadar zengin olursan ol, kavrun kadar da olsan yine doymasın. Çünkü mal malı çağırır. Ama ne diyor? Ahirette en çabuk ve en kolay hesabı görülecek olanlar fakirlerdir diye buyuruluyor. İlk cennete girecek olan onlardır diye buyuruluyor. Ama sabredenler. Tabii zenginlik olanlarda zenginlik kötü bir şey değil ki. Onu Allah rızası için yerine kullananlardadır asıl maharet. Onu da bazen uzak tutuyoruz. Paramız varken vermeyiz, olmayınca da ağlarız. Bu işler hep böyledir dostlar. Kendi nefsime söylüyorum. Sizi incitmekten Allah-u Teala'ya sığınırım. İşte böyle. Peygamberimizin güzel ahlakı bir bütün olarak ele alınıp incelendiğinde insana hayran bırakan mucizevi bir özelliğiyle de karşılaşır insanlar. Çünkü şuna dikkat edilmeli. Güzel huylar elbette birbirine zıt değildir. Fakat her birinin kemal noktada en yüksek derecede bir şahısta toplanması zordur. Bazı insanlara bakarsınız çok hırçın olurlar. Çok hırçın. Onda bazen yumuşaklık bulamazsın. Bulsan da nadirattır. Kızla bir süre içerisinde yumuşak olur. Ondan sonra birden yine hırçınlaşır. Böyle hep somurturlar böyle. Faşlarını çatar somurtur. Bazen güler. O da işine geldiği zaman ondan sonra yine ciddileşir. Bazıları vardır çok cıvıktır. Ondan sonra bulamaç gibi. Her şey lak lak lak lak lak lak lak. Her şeyin altına girerler. Her şeyin üstüne çıkarlar. Ve ondan sonra konuşurken, sohbet ederken şakaları bazen karıştırırlar, incitirler. Ne söylediklerini bilmezler. Bazıları vardır. Tutar kendine dayanamaz şak diye yine araya girer. Yine insanlara beraber cıvıklaşır. Bazen de bazıları çok ciddidir. Bunun ortasını bulan insanlar nadirdir hakkında. Bazen de hiç konuşmayan insanlardır. Fazla konuşmazlar. O da insanı çok sıkar. Öyle somurtur durur. Ama hakikaten tatlı, bunların içerisinde en güzel tatlı dil, güler yüzle tebessüm eden ve insanlara her zaman güzel mesajlarla tebessümle ulaşandır. Yani Allah Resulü'nün istediği gibi. Burada işte biraz önce aktarmak istediğim bu özellikleri, yani birbirine zıt olanlar, ayrı noktada olanlar bir insan üzerine toplanması çok zor. İyi bir sıfatın ve niteliğin en üst derecede olması başka bir iyi sıfatı zayıflatabilir. Anlatabildim dostlar, burası çok ince. Mesela son derece yumuşak huyluluk ile son derece yiğitlik ve kahramanlık tezattır. Bir insanın üzerinde olması takdir-i ilahi. Veya tam bir alçak gönüllülük ve tevazu ile son derece heybetli ve vakar. Bu da bir insanın üzerinde bulunması çok farklı ve zor. Kılı kırk yaran bir adalet ve son derece merhametlilik. Bu da bir insanın üzerinde çok zor. Veya tam bir ululukla tam bir cömertlik. Veya da engin bir sevgi ve şefkat yerinde gösterilen hiddet ve kızgınlık. Bu da bir insan üzerine bulunması zor. Son derece affedicilik ve son derece izzet ve nefis ve tavizsiz bir onurculuk. Bu da çok zor. Bir insan üzerine. Çünkü ikisi de zıt ve tezattır.
tam bir tevekkül ve son derece tedbirlilik, yani sınırsız bir cehd ve gayret ve çalışkanlık, birbirine zıt gibi görülen bu güzel huylar dostlar bir arada hem de zirve noktasında bir şahısta toplanması, bir huy bir huya engel olmaması harika, hatta mucize sayılabilecek bir haldir. İşte bu bütün anlatılan şeyler, birbirine farklı kutuplar gibi olan şeyler, Peygamberimizin şahsında gerçekleşmiştir. Hepsi var çünkü Allah Resulü'nde. Tevazu, mutluluk, güzel. Ha, yerini geldiği zaman da sertlik nasıl? Allahu Teala'ya dil uzatıldığında, İslam'a dil uzatıldığında, harp meydanına çıktığında, ondan önce gül dağıtan Allah Resulü, harp meydanında kılıcıyla birçok keferenin kafasını düşürmüştür. Elhamdülillah. O da çok farklı. Tatlı dil, güler yüz, tevazu. İnsanlara o güzel İslam'ı anlatabilmek, herkese bir çiçek uzatabilmek, teşbihat olmasın. Ama bunun tam tezadı da harp meydanında yeri geldiği zaman da müşriği darma duman edebilip üzerini parçalayacak derecede kılıcını muazzam kullanması. Elhamdülillah. İşte bunların hepsi alemlerin efendisinin şahsında gerçekleştirilmiştir. Bu da onun peygamberliğinin en güzel delillerinden bir tanesi. Emrine binlerce defa şükürler olsun ya Rabbi. İşte buralara dikkat etmek gerekiyor dostlar. O güzelliği yakalayabilmekte. Ama biz bunları bildiğimiz halde daha çok dikkat etmemiz gerekmez mi? Rivayete göre Ömer bin Abdülaziz bir defasında kendisini öfkelendiren bir adama diyor ki, eğer beni öfkelendirmiş olmasaydın seni mutlaka cezalandıracaktım dedi. Bu sözüyle Allah-u Teala'nın şu buyruğunu hatırlatmak istediğini belirtmiştir. O da şuydu dostlar. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları bağışlarlar, Allah da güzel davrananları sever. Ali İmran suresi 134. ayet-i kerimede böyle buyruluyor. O takva sahipleri. İşte zaten orayı yakaladığımızda iş bitiyor. Takva sahibi. Nasıl mı olur takva sahibi? Hepimiz biliyoruz dostlar. Herkes kendi gözünce ve fikrince bir takvayı çizebilir. Tatlı dilli olan, tebessümlü, yüzünde devamlı gülücükler bulundurmaya çalışan, insanları incitmeyen, bulunduğu imkanlarla geçinmeye gayret gösteren, sevdiklerine daima doğru ve güzel mesajları veren, değer verdiği ve hayatında bulunan insanlarla acılarına ortak olabilen ve hitap noktasında da her zaman en cömert ve en mütevazi olan, Allah için hayır ve yardımları seven ve İslamiyet'in ve güzel şeylerin dışında edepsizce şeyler konuşulduğunda yüzü kızaran, haramdan kendini uzak tutan, yenilip yenilmemesi ve içilip içilmemesi noktasında soru işaretleri olunan yerde Allah-u Teala'ya tevekkül edip itina gösteren ve insanlara güzel mesajlar veren, her şeyi lükste, konforda değil de sadelikte arayan, işte dostlar, takva basit bir mesele değildir. Ashaba baktığınız zaman hepsi bir takva sahibiydi. Anlatıldığına göre yine Ömer bin Abdülaziz, Allah-u Teala ondan razı olsun, bir gün bir sarhoş gördü. Adamı yakalayıp cezalandırmak istedi, fakat o sırada sarhoş kendisine hakaret etti. Sarhoş kendisine hakaret edince halife birden geri dönüverdi. Kendisine, ya emir el müminin, niye adam sana edepsizce konuşunca onu salıverdin diye soranlara şu karşılığı verdi. Çünkü o beni kızdırmıştı. O durumda eğer onu cezalandırsaydım, bunu öfkemden dolayı yapmış olacaktım. Oysa ben hiçbir Müslümanı nefsimi tatmin etmek için dövmek istemem dedi. Halife hem de dostlar, ne kadar ciddi bir mesele. Ama bize birisi şöyle birazcık dişini gösterse, birazcık kaşlarını çatsa, elimde olsa sandalyeyle üzerine çıkacağım. En ufacık bir şeyde hakaret etse, yolda yürürken bile adam bazen bir bilmeden omuz atıyor, hemen dönüyorsun sanki adamı yıkacakmış gibi. Hop hop birader ne yapıyorsun gibisinden. O mesafeyi de bulsan hemen çıkacak üzerine. Çok oluyor zaten. Trafikte de böyle oluyor.
Adam yanlışlıkla sağdan önüne kırdı arabayı kırdı veya solundan kırdı. Veyahut da birazcık bekledi zart zart korna. E zaten kalkacak gidecek adam oraya yatak döşek sarıp yatacak değil ya. Her şeyi de bağırıp çağırırız. Trafik lambasında bile öyle. Bir dakika adam yani şöyle birinci vitese takana kadar o debriyajın adamı arabayı geçirirken birinci vitese daha takacak adam çıkacak. Lamba da gözlerini kırpıyor. Hani sana geç diyecek. Ooo orada 10 tane korna çalıyor. Zar zar zar zar zar. Hani gören de der ki sanki acil servise hasta yetiştiriyorsun veya doğmaya kadın yetiştiriyorsun. O kadar şeyle. Hiçbir şeye sabredemiyoruz zaten. Veya yemek bekliyorsun sofraya gelecek. Hala nerede kaldı bu yemek? 5 dakika sonra yiyeceksin dostum ya. Ölmedin ki. Yapıyoruz biz bunu ya. Hepimiz yapıyoruz. Ve eve geldin. İşte hanımın ola ki senin ihtiyacın olan veya giymen gereken şeylerden bir tanesini ütülemedi. İşte pantolonun ütülenmedi veyahut da efendim gömleğin ütülenmedi. Ona benzeri şeyler. Hemen oradan fırçayı çalsın. Bunu niye ütülemedin? Bilmiyor musun ben bunu giyeceğim? Hemen fırça atarsın. Kalp kırmak çok kolay çünkü. Hemen. Yapmak için ondan sonra bir saat dil dökersin. Evin ne tadı kalır ne tuzu kalır. Hepimizin başından geçen şeyler. Herkes kalkıp da sen oradan kendi ütünü yaptığın zaman adın kılıbık olur. Ya sen millet ne derse desin dostum ya. Ya sen kendi ütünü yaptın diye örnek veriyorum. Hemen diyeceksin sen öyle mi yapıyorsun? Yeri gelirse yaparım. Çünkü bunun adı kılıbıklık değildir. Bunun adı güzel ahlaktır. Allah Resulü bile evin birçok ihtiyacını yapıyordu. Alemlerin efendisi olduğu halde benim peygamberim yapıyor bunu. Ama ben yaptığım zaman da kılıbıklık haşa. O zaman dilini çok uzatıyorsun. İlerlere götürüyorsun. Ben Allah Resulü'nün yaşadığı gibi yaşamaya çalışıyorsam evdeki bazı şeyleri de paylaşırım. Ama millet bana ne derse desin derdine de düşmem yani. Çünkü dil söylediği kişiyi tanır. Çünkü o benden çıkıyorsa o gıybet, o dedikodu, o suizan dil beni tanıyacak ve ben onunla hesap edeceğim. Hani birinin bir gün gıybetini yapıyorlar. Sonra İmam Gazali'ye diyor ki ona diyor bir kese altın gönderin. Aman efendim diyor bu adam sizin gıybetinizi yapıyor. Sizi çekiştiriyor. Diyor ki kusura bakmasın ne olur. Daha fazlasını gönderecektim ama bu bir keseyle idare ediversinler. Ondan sonra ona götürülüyor böyle dedi diyor sana. O adam hemen geri geliyor. Diyor ki ben sizin gıybetinizi yaptım. Sen diyor bana bir kese altın gönderdin ve özür diledin daha fazlasını göndermek için. Bunun hikmeti nedir dediğinde diyor sen benim gıybetimi yapınca zaten benim günahlarımı omuzuna aldın yüklendin. Allah razı olsun sana teşekkür edeceği yerde. Yani teşekkürü ne güzel dile getiriyor. O kadar günah mı ben hata işlemişim günah düşmüşüm. Birçok hatalarım var sen benim gıybetimi yaptın. Bana iyilik yaptın beni hafiflettin. Sarılıp öpmem lazım teşekkür etmem lazım. O da öyle yapıyordu işte o. Bir kese altın ne güzel bir mesaj. Ama artık bizim diyorum ya dostlar yemek içmek kadar kolay oldu bu gıybet etmek. Dedikodu etmek başkalarını çekiştirmek. Ondan ona vur ondan ona vur. Zorduğu zaman da elhamdülillah Müslüman. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız ama Allah Resulü'nün dediği gibi mi acaba? Meseleyi oradan yakalamaya çalışıyorum. Allah nefsimizle baş başa bırakmasın. Hakikaten çok hırçınız dostlar. Hakikaten ben saldırgan değilim, ben hırçın değilim diyen insan var mı? Çok azaldılar. Belki de artık yokların içerisindeler. Çünkü hepimiz aşırı derecede şiddetliyiz. Şiddeti seviyoruz. Televizyonların da buna çok etkisi var. Hangi televizyonu seyrettin de hepsini çiçek dağıtıyor? Hayır. Ya muhakkak birbirlerini yiyorlar. Yok efendim o onu öldürüyor, o onu öldürüyor. Onun karısını yoldan çıkartıyor, onun kocasını yoldan çıkartıyor. Onun çocuğunu, kızını, kısrağını. O kadar zaten böyle seyrediyoruz. O kadar güzel bir şekilde. Bize cennet dağıtıyor çünkü. Tövbe estağfurullah. O kadar rahatız ki dostlar. Bir şeyleri artık eleştirmek hoşumuza gitmiyor. Ona hep böyle hep saldırganlık var. Hep dehşet var. Gazetelere bakıyoruz zaten. Tabii ki günün gündemi yordamlı noktasında. O onu öldürmüş. O arabanın altında kalmış. O üstünde kalmış. Hep böyle dehşet şiddet dehşet şiddet. Zaten bunalan ruhlarımız var. İşte burada kul Allah-u Teala yönelmediği zaman infilak ediyor. Güm diye patlayıp konfeti gibi dağılıyor ondan sonra. Çünkü şiddet de çok etkiliyor insana. Ve onun için de hırçın ve saldırgan oluyoruz zaten. Ev hedefimize ulaşamadığımız şeylere bu sefer muazzam ya sitem ediyoruz ya dille ya da tamamen böyle hakaretlerle veya bu da şiddet boyutunu elleri noktaya götürüyoruz. Ailemizi kırıyoruz. Sanki akşam mesela gündüz aile dışarıda bir problemin var. Yapmak istedip de yapamadığın ve ulaşamadığın bir olay var. Akşam eve geliyorsun hanımın işte ne yapsın akşama kadar çoluk çocuğun içinde altında ezilmiş üstünde ezilmiş. Ondan sonra temizlikte evin ihtiyaçlarıydı bütün sıkıntıları kadıncağız üstleniyor. Ne sıkıntıların içerisinde evin içerisinde akşam eve geliyor. Evde eve geliyorsun akşam. Kadıncağız seni karşılayacak.
Hemen surat bir karış. Ondan sonracıma kadının da bir gün hevesi var. Akşam işte kocam gelse de işte dizin dibinde otursan da sohbet etsen de şudur budur. Ne güzel düşüncelerle seni karşılıyor. Belki o yemeği yaparken o tuzunu bile dökerken, yemeği karıştırırken veya sofrayı temizlerken veya sofrayı hazırlarken veya evin içerisindeki ihtiyaçları giderirken belki seni düşünür. Akşam gelse de şöyle yapsak, konuşsak, sohbet etsek veya şöyle olsa böyle olsa vesaire. Ama akşam gelip de dışarıdaki olaylarını evin içerisine empoze edip de en ufacık şeyde onu çatıp da onun gününü zehir ettikten sonra sen arnın sabaha kadar secdede olsa ne hükmün var? Kalp kırdıktan sonra. Veya çocuktur. Fıkıhtat icabı atlar, zıplar, tepez düşer, bağırır, çağırır. Stresini vurmak için çocuğa iki tane patlatır uzatırsın. Veya çocuk normaldir o yaptığı şey. Ama yapıyoruz işte bunları. Üzüyoruz ailemizi. Veya bunu tam tersini düşünün. Bir tarafı cennete, bir tarafı cehenneme değil, Allah-u Teala'ya sığınırım. Eşit derecede düşünmek çalışırsan. İşte gündüz işte efendim komşuna kızdın. Hatunlara gelelim sırada. İşte çocuğuna kızdın. Kaynanana kızdın. Gelinine kızdın vesaire. Şu oldu bu oldu. Sudan sebeplerle yani. Çünkü onlar da öyle hep sudan sebeplerledir. Çünkü hep birbirimizi kızmamız. Akşam adamcağız akşama kadar çalınmışmıştır. Hayatı kaymıştır dışarıda. Yorulmuştur. Böyle büyük bir muhabbet eder ki evime gideyim de şöyle bir rahatlayayım. Stres atayım. Çocuklarımla beraber istirahat edeyim. Yememi yiyeyim. Böyle birazcık işte konuşalım oturalım vesaire. Evden içeri bir girersin Allah. Öyle bir bakarsın ki teneşir taşı gibi karşına dikilmiş. Surat bir karış. Sitem. Yahu selamünaleyküm hayırdır inşallah ya ne oldu? Yok bir şey canım Sıtkın. Öyle mi karşılaman lazım kocanı? Adam dışarıda akşama kadar nefsiyle mücadele ediyor. Malıyla mülküyle mücadele ediyor. Ne streslerle eve geliyor. Surat böyle bir karış dediğim gibi. Musalla taşı gibi içeri giriyorsun. İşte sinirli stresli çocuğa bağırıyor. Onu çarpıyor bunu döküyor. Ondan sonra da adamın bütün hevesi kaçıyor. Ondan sonra da adam dank diye 2 dakika sonra yatar. Yemeğini yer yenmez burnundan zehir olur. Eğer fırsatı varsa dışarı kaçar. Arkadaşlar çağırıyor işim var der. Vurur kapıyı gider. Veyahut da döner arkasını yatar. Ondan sonra da kadın bekler nasıl bir mutluluk yuva kuracaksa. Hepimiz bunun içerisindeyiz. Şu dilimizi ısırmasını bir türlü beceremiyoruz. Olur olmaz konuşuyoruz işte. Kalp kırıyoruz. Koca Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Ağzına taş koyuyormuş. Allahu Ekber. Çakıl taşı. Lüzumsuz konuşacağım zaman dişimin arasına gelsin istediğimde onu konuşmayayım diye. O büyük Ebu Bekir Sıddık. Dünyadaki diyor bütün insanların ameli ile Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın bir kefeye gelse, onun imanı bir kefeye gelse diyor, bütün insanlardan üstün gelirdi diyor. O Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Muaşere-i mübeşşere. O sultan. Allah-u Teala onun hatırına bizi affı mağfiret eylesin. Ağzına taş koyuyor. Biz ağzımızdaki taşı bırak, neredeyse elimizden gelse karşımızdakini parçalayacağız. Mesela işte burada örnekler vermekle bitmez. İllaki ve illaki kendimize hakim olabilmek için mahşer gününde huzur-u ilahide Allah-u Teala'nın huzuruna çıkarken birazcık yüzümüze ak olabilmesi için o sırat-ı müstakimde o sıkıntılı bir yerde kainatın efendisinin sancağı şerifi altında toplanabilmek için İllaki ve illaki Allah Resulü'nün rengine boyanmamız lazım. Ben bayalamam. İşte ben yumuşak olamam. İşte ben şöyle olamam, böyle olamam diyenler de o zaman biz de diyoruz ki o gün Allah Resulü ile beraber olamazsın dostum. Bu kadar basit. Sen bilirsin. Çünkü çözüm bulmak her zaman için kolaydır.
Evet dostlar. Bir programımızda inşallah yine burada noktalayalım.